Ayrım 20. Siz kimi kandırıyorsunuz? Soner Yalçın. Sayfa 241. Atatürk'ü ihmal öldürdü. Tarih 10 Ocak 1937. Atatürk acı haberi İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda aldı. Nuri Jonker vefat etmişti. Haber duyulunca sarayda derin bir sükût hakim oldu. Herkes biliyordu ki Nuri Bey Atatürk'ün en yakın arkadaşıydı. Deyim yerindeyse ruh ikiziydi. Atatürk'ün yaşamında senli bendi konuştuğu, şakalaştığı tek isimdi. Mahalle arkadaşlığıyla başlayan ilişkileri, askeri okullar, savaş cepheleri, yeni bir cumhuriyetin kurulması gibi güç koşullarda sürüp gitmişti. Atatürk arkadaşının ölüm haberini aldığı o gün ve daha sonraki günlerde nedense hep otomobille Şişli ve çevresini gezdi. Bu gezilerinde yalnızdı, yanına kimseyi istemiyordu. Zaten Nuri Jonker'in ölümüyle ilgili kimseyle de konuşmuyordu. Sadece bir hafta sonra İstanbul'da oturan çocukluk arkadaşı Asaf İlbay'ın ziyaretine gitti. Geçmişe, çocukluk anılarına döndüler ama yine de orada da pek kalmadı. Yaşadığı dramı kimseyle paylaşmamayı sürdürdü. Kimse de çekinip soramıyordu zaten. Depresif bir ruh halindeydi. Manevi kızı ülküyle oyalanarak moral bulmaya çalışıyordu. İşte tam o günlerde Atatürk'ün vücudunda fiziksel değişiklikler olmaya başladı. Yüzü sararmıştı, baş ağrısı ve ateşi vardı sürekli. Yorgun ve zayıf hissediyordu kendini, asabileşmişti. Yakın çevresi bu durumu Nuri Bey'in ölümüne duyduğu büyük acıya bağlıyordu. Ankara'ya dönmesi bile ruh halinde bir değişiklik yapmadı. Ankara'da vücudunda kaşınmalar başladı. Özellikle sol bacağının kasık ile diz kapağı arası çok kaşınıyordu. Burası tırnak izi yaralarıyla kaplıydı. Yaralar merhemle iyileştirilmeye çalışılıyordu. Kaşıntılar canından bezdirmişti. Kaşıntıların sebebi olarak Çankaya Köşkü'ndeki karıncalar gösterildi. Köşk dezenfekte edildi ama kaşıntılar sona ermedi. Atatürk köşkten ayrıldı ama kaşıntılardan yine de kurtulamadı. Bu arada durdurulması güç burun kanamaları oluyordu. Hastalık kendini belli etmeye çalışıyor ama kimse görmüyor ya da görmek istemiyordu. Bazı geceler sofrada şiddetli bir öksürüğe tutuluyor, boğuluyor gibi oluyordu. İnanması güç ama kimse Atatürk'e hasta olduğunu söylemiyordu, söyleyemiyordu. Çünkü onlara göre büyük kurtarıcı ölümsüzdü. Ölümsüzlüğüne o kadar inanmışlardı ki hastalık belirtilerini bile görmezlikten geliyorlardı. Hadi yakın çevresi neyse doktorlarının bu semptomları görüp neden ciddi bir teşhis girişiminde bulunmadıklarını da anlamak zordu. Diğer yanda Atatürk'te hasta olduğu gerçeğiyle yüzleşmek istemiyordu. Bunun sadece ruhsal nedeni yoktu. Onun önceliğinde Hatay meselesi vardı ve Fransızların karşısında hasta bir adam olarak bulunmak istemiyordu. Sebebi ne olursa olsun ne yazık ki bu ölümcül gaflet tam bir yıl sürdü. Hastalığın teşhisi tesadüfen konuldu. Nihat Reşat Belger bir doktordu. Aynı zamanda Osmanlı'nın son dönemindeki siyasal olayların merkezinde bulunmuş politik bir isimdi. Siyasal serüvenini İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde başlamış, daha sonra ideolojik ayrılık yaşamış ve Prens Sabahattin'in liberalizmine yönelmişti. Cumhuriyet döneminde ise siyasetten tamamen kopmuştu. Yalova'da yapımına 1935 yılında başlanmış olan Termal Oteli'nin sahibiydi. Otelin açılışı 21 Ocak 1938'de Atatürk tarafından yapıldı. Doktor Nihat Reşat Belger Atatürk'ün yorgun halinden şüphelenmişti. Bir sohbetinde konuyu hastalık meselesine getirdi. Atatürk son dönemlerindeki rahatsızlıklarını sıralamaya başladı. Doktor Belger izin verirse muayene etmek istediğini söyledi ve bu muayene sırasında Atatürk'ün hastalığı teşhis edildi. Karaciğer sirozuydu. Ne yazık ki bu amansız hastalık ilk semptomların belirmesinden bir yıl sonra teşhis edilebilmişti. Eğer bu teşhis zamanında yapılsaydı Atatürk uygun bir bakımla birkaç yıl daha yaşayabilecekti. Ancak çevresi onun varlığından o kadar büyülenmişti ki ölümsüzlük tanısı hastalığın görülmesini engellemişti. Ve bu nedenle aslında Atatürk öldürülmüştü. Siroz halk arasında alkole bağlı bir hastalık olarak bilinse de bu hastalıkta alkolün oynadığı rol kesin bir biçimde ortaya konulamamıştır. Kuşkusuz alkolün karaciğer üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Ayrıca alkol temel besinler alınmaksızın kalori sağlayarak kötü beslenmeye neden olmaktadır. Ve ne yazık ki hem hastalık teşhis edilememiş hem de yakın arkadaşı Nuri Bey'in ölümü ardından Atatürk alkol içimini çok arttırmıştı. Atatürk'ün cenaze namazı kılınmadığı yalanı yıllardır söylenir. Halbuki cenaze namazı Dolmabahçe Sarayı'nın en büyük salonunda kılındı. Camide kılınmamasının nedeni ise irtica yanlılarının cenazeyi istismar ederek gösteri yapacağı istihbaratının alınmasıydı. Atatürk mirasçıları arasına İnönü'nün çocuklarını neden koydu? Atatürk yaşamının son yılında İsmet İnönü ile yollarını ayırdı. Buna rağmen Atatürk İsmet İnönü'nün çocukları Ömer, Erdal ve Özden İnönü'yü neden mirasçısı yaptı? İşte o ilginç sebep. Tarih 20 Eylül 1937. Atatürk ile İsmet İnönü'nün yolları bu tarihte ayrıldı. Atatürk'ün isteği üzerine İnönü başbakanlıktan istifa etmek zorunda kaldı. Bu ayrılığın sebepleri arasında Atatürk Orman Çiftliği'nin harcamaları gibi içsel, Nyon Anlaşması gibi dışsal, siyasal anlaşmazlıklar gösterilse de aslında gözden kaçan temel sebep Atatürk'ün henüz teşhis edilmemiş hastalığıydı. Atatürk asabileşmişti. Başbakan İnönü'nün her sözünü kendisine yapılmış bir tehdit gibi algılıyordu. Ve ne yazık ki Atatürk'ün bu tür davranışlarının sebebi üzerinde kimse durmuyordu. Ona ne hastalık ne ölüm yakıştırılıyordu. Hastalık bilinse belki böyle bir ayrılık olmayacaktı. 5 Eylül 1938, ayrılığın üzerinden bir yıl geçmişti. Atatürk'ün hastalığı gün geçtikçe ağırlaşmaktaydı. Tesadüf İsmet İnönü de hastaydı, safra kesesi iltihaplanmıştı. İnönü'nün çok ağır bir hastalığa yakalandığı bilgisi Atatürk'e ulaştı. İnönü'nün yaşamasının güç olduğu söylendi. Atatürk Fransa'dan getirdiği iç hastalıkları uzmanı Profesör Fitzinger'ı İnönü'yü tedavi etmesi için Ankara'ya gönderdi. O gün yani 5 Eylül'de özel kalem müdürü Hasan Rıza Soya'yı yanına çağırarak vasiyetinin yazılmasına yardımcı olmasını rica etti. Mirasından İnönü'nün çocuklarına pay verilmesini istiyordu. Dava arkadaşı İnönü ölürse 3 çocuğunun ortada kalacağından endişe ediyordu. Çocukların amcası Hasan Rıza Temelli'nin Ömer, Erdal ve Özden'e bakamayacağını düşünüyordu. Atatürk Özel Kalem Müdürü Soyak'la vasiyetnamesi üzerine kısa bir çalışma yaptıktan bir gün sonra İstanbul 6. Noteri İsmail Kunter Dolmabahçe'ye çağrıldı. Bu davet herkesten gizli tutuldu. Noter Kunter saray çalışanlarına Atatürk'ün özel doktoru Profesör Neşet Ömer İrdelp'in konsültasyon için gelen doktor arkadaşı olarak gösterildi. Atatürk'ün odasına gizlilikle girdiler. Atatürk kapıyı kapatın, içeri kimse girmesin talimatını verdi. Siroz hastası Atatürk'ün fiziksel görünüşü pek hoş değil. Karnı şişmiş, bedenindeki adaleler erimiş ve yüzü çatlamış kılcal damarlarla dolmuştu. Böyle görünmek istemiyordu. Herkese tembihlemişti. Bu trajik durumu yakınları dışında kimse bilmeyecekti. Bu nedenle Savarona gemisinden Dolmabahçe'ye getirilişi gece olmuştu. Odasına çok az kişi girebiliyordu. Neyse noter odaya girdikten sonra yatağından doğruldu. Önüne ayaklı yemek tablasını aldı. Vasiyeti üzerindeki değişiklikleri eline aldı, kalemle yaparak notere yazdırmaya başladı. Ağır hasta olmasına rağmen çok sakindi. Halbuki odada bulunan herkes heyecandan titriyordu. Onlar için hiç kolay değildi. Atatürk vasiyetini hazırlıyordu. Yorulmasına rağmen o gün vasiyetini bitirdi. Vasiyeti kısaydı. Malik olduğum bütün nukut yani para ve hisse senetleriyle Çankaya'daki menkul ve gayrimenkul envalimi yani mallarımı Halk Partisi'ne aştideki şartlarla terk ve vasiyet ediyorum. 1. Nutuk ve hisse senetleri şimdiki gibi İş Bankası tarafından nemalandırılacaktır. 2. Her seneki nemadan bana nispetleri şerefli mahfuz kaldıkça, yaşadıkları müddetçe kız kardeşi Makbule'ye ayda 1000, manevi kızlara Afet'e 800, Sabiha Gökçer'e 600, Ülkü'ye 200 lira ve Rukiye ile Nebile'ye şimdiki gibi 100'er lira verilecektir. 3. Sabiha Gökçen'e bir ev de alınabilecek para verilecektir. 4. Makbule yaşadığı müddetçe Çankaya'da oturduğu ev de emrinde kalacaktır. 5. İsmet İnönü'nün çocuklarına yüksek tahsillerini ikmal için muhtaç olacakları yardım yapılacaktır. 6. Her sene NEMA'dan mütebaki miktar yarı yarıya Türk tarihi ve Türk dil kurumlarına tahsis edilecektir. İsmet İnönü'nün vefat edeceğini ve çocuklarının ortada kalacağını düşünen Atatürk, mirasından Ömer, Erdal ve Özden'e pay vermesine rağmen siyasi mirasından İsmet İnönü'ye bir şey bırakmadı. İnönü'nün yaşamayacağından mı, kızgınlığının hala sürmesinden mi bilinmez, kendisinden sonra Cumhurbaşkanlığı koltuğuna Fevzi Çakmak'ın oturmasını arzulamıştı. İddianın sahibi özel kalem müdürü Hasan Rıza Soyak'tı. Atatürk kendi el yazısıyla yazdığı vasiyetini zarfa koyup kapamış ve başucundaki komodinin çekmecesine yerleştirmişti. Herkes odadan çıktıktan sonra Atatürk Özel Kalem Müdürü Soyak'la 15-20 dakika sohbet etmişti. İşte bu sohbet sırasında Atatürk kendinden sonra Cumhurbaşkanlığına Fevzi Çakmak'ın getirilmesinin doğru olacağını söylemişti. Elbette bunda söz ve intihap yani seçme hakkı sadece milletin ve onun mümessili olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Yalnız ben bu meseledeki mütalaamı ifade edeceğim. Evvela akla İsmet Paşa gelir, memlekete pek büyük hizmetler ifa etmiştir. Fakat nedense umumun sempatisini kazanamadığı görülüyor. Bu yüzden pek de cazip olmasa gerek. Bir de Mareşal Fevzi Çakmak var. O hem memlekete büyük hizmetler etmiş hem de herkesle iyi geçinmiş, salahiyet sahiplerinin mütalaalarına daima kıymet vermiştir. Kimse ile münazaa yani tartışma halinde değildir. Bu itibarla bence devlet başkanlığı için en münasip arkadaş odur. Atatürk'ten Hatıralar sayfa 717. Atatürk'ün bu talebinin neden yerine getirilmediği ayrı bir yazı konusudur. Neden Çankaya Köşkü'ne gömülmedi? Atatürk'ün ölümsüzlüğüne o kadar inanılmıştı ki ne yakın çevresi ne de devlet yetkilileri nereye defnedileceği konusunu hiç konuşmamışlardı. Bu nedenle Atatürk vefat edince nereye defnedileceği konusunda her kafadan bir ses çıktı. Tartışmalar sonucunda çoğunluk milli mücadelenin merkezi olduğu için Ankara'yı önerdi. Ankara konusunda uzlaşıldı ama Atatürk'e sıradan bir mezar yapılamazdı, bir anıt kabir yapılmalıydı. Peki bu anıtkabir Ankara'nın neresine yapılacaktı? Hükümet bunun için 3 kişilik bir komisyon kurdu. Komisyonda Ankara Milletvekili Farih Rıfkı Atay, İstanbul Milletvekili Salah Cimcoz ve İçel Milletvekili Ferit Celal Güven vardı. Komisyon Ankara şehrinin imar planını yapan Profesör Herman Jansen ve Profesör Clemens Holzmeister ile Güzel Sanatlar Akademisi öğretim görevlisi Profesör Bruna Taft'tan görüş aldı. Ayrıca Türk mimarlarıyla da toplantılar yapıldı. Genel görüş Anıtkabir'in Etnografya Müzesi'ne yapılmasıydı. Atatürk bu müzenin yapımını kendi istemiş ve yapılışını adım adım takip etmişti. Müze haline geldikten sonra gittiği bir gün, "Burada bir mezar havası var, adeta büyük bir kabre benziyor" sözünden yola çıkanlar, Atatürk'ün buraya gömülmek istediği yorumunu çıkarmışlardı. 3 kişilik komisyon Atatürk'ün Etnografya Müzesi'ne defnedilmesini de araştırdılar. Ancak sonuç olumlu değildi. Uzmanlar buraya büyük bir anıt kabirin yapılamayacağını söylemişlerdi. Komisyon kendilerine önerilen Ankara'daki tren istasyonunun arkasındaki tepeyi de pek beğenmemişlerdi. Komisyon Atatürk'ün Çankaya Köşkü'ne defnedilmesini önermişti. İşte komisyon başkanı Falih Rıfkı Atay'ın eliyle yazdığı rapor. Atatürk bütün hayatında Çankaya'dan ayrılmamıştır. Çankaya şehrin her tarafına hakimdir ve milli mücadele, kurtuluş ve inkılaplarımızın hatıralarında ayrılmaz bir surette bağlıdır. En muhteşem abideler inşasına müsaittir. Hülasa maddi manevi bütün şartları haizdir. Atatürk'ü ölümünden sonra Çankaya'dan ayırmayı haklı gösterecek hiçbir sebep bulamadık. Onun için bizler Çankaya fikrinde ısrar ediyoruz. Şehir planlama uzmanlarının ve 3 kişilik komisyonun bu kararına rağmen Atatürk tren istasyonu arkasındaki tepe üzerinde inşa edilen anıt kabire gömülecekti. Çankaya Köşkü'nün değil de tren istasyonu arkasındaki bir tepenin anıt kabir olarak neden seçildiği bugüne kadar pek aydınlanmamıştır. Peki siz Çankaya Köşkü'nün kuruluş hikayesini biliyor musunuz? Çankaya Köşkü'nün ilk sahibi Ermeniydi. Tarih 16 Mayıs 1921. Gazeteci Ruşen Eşref Ünaydın, Mustafa Kemal'i Çankaya sırtlarına at gezintisine davet etti. Gezintisi sırasında Mustafa Kemal 1,5 dönüm içerisindeki 2 katlı bir bağ evini çok beğendi. Kasapyan Bağ Evi olarak bilinen bu mekan zamanla Türkiye Cumhuriyeti'nin simgesi Çankaya Köşkü'ne dönüşecekti. İşte Çankaya Köşkü'nün mimari tarihi. Tarih 13 Mayıs 1921. Mustafa Kemal gün doğarken uyandı. Halbuki yatalı 1-2 saat ancak olmuştu. Dışarıdaki gürültüye uyanmıştı. Pencereyi açtı, gürültü çıkaranları seyretmeye başladı. Ankara Garı bitişiğindeki 2 katlı istasyon şefi lojmanını hem ev hem de çalışma ofisi olarak kullanıyordu. Tren istasyonu son dönemlerde olduğu gibi o gün de asker ve cephane nakillerinden birine tanıklık ediyordu. Kuzeni Fikriye ayak sesinden Mustafa Kemal'in uyandığını anlayıp her sabah kendi eliyle pişirdiği orta şekerli kahveyi odasına götürdü. Sivas'tan beri Mustafa Kemal'in hizmetinde olan Ali Çavuş da gazetesini getirdi. Bugün Hakimiyeti Milliye gazetesinden konukları gelecekti. İnönü Zaferi ve Türk ordusunun son durumu hakkında röportaj yapacaklardı. Birkaç saat sonra başta Ruşen Eşref Ünaydın olmak üzere gazeteciler geldi. Kahveler içildi, röportaj yapıldı. Ancak Ruşen Eşref'in dikkatini Mustafa Kemal'in yorgunluğu çekti. Mesele anlaşıldı. Mustafa Kemal sabaha kadar çalışıyor, uykuya daldığı sırada tren garının gürültüsüyle uyanmak zorunda kalıyordu. Ruşen Eşref'e göre Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı organize eden beynin dinlenmesi gerekiyordu. Ama o günlerin Ankara'sında ev bulmak kolay değildi. Mustafa Kemal 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geldiğinde savaş karargahına dönüştürülen Ziraat Mektebi'nin küçücük bir odasında kalmıştı. Ulusal mücadeleye destek için başta İstanbul olmak üzere birçok şehirden Ankara'ya gelenlerin en büyük sorunu barınacakları ev bulmaktı. 20 bin kişilik Ankara ihtiyaca cevap veremiyordu. Mustafa Kemal bile 4 ay Ziraat Mektebi'nin küçük bir odasında kaldıktan sonra bu lojmana taşınabilmişti. Ruşen Eşref yorucu, yıpratıcı bu yerden rahatlatıcı, dinlendirici bir çevrede çalışmasının gerekli olduğunu uygun sözlerle anlatmaya çalıştı. Mustafa Kemal Mehmetçi'ye, cepheye yakın olmak istiyordu. Aslında duygusal davranıyordu. O da biliyordu ki dinlenmeye ihtiyacı vardı. 3 gün sonra Ruşen Eşref Mustafa Kemal'i Ankara'nın yazlık bağ evlerinin bulunduğu Çankaya sırtlarında atla dolaşmaya ikna etti. İşte bu at gezintisi Çankaya Köşkü'nün doğmasına neden olacaktı. Kente hakim yeşil bir tepe üzerindeki Çankaya'da büyük bağlar ve meyve bahçeleri vardı. Bağ ve bahçelerin içine tek katlı gösterişsiz evler yapılmıştı. Ruşen Eşref en azından yaz ayını bu evlerden birinde geçirebileceğini teklif etti. Mustafa Kemal kabul etti, beğendiği bağ evini gösterdi. 2 katlı, moloz taşlı, döşemeleri ve çatısı ahşap binanın üzeri kiremitle örtülü bir evdi burası. Zemin katındaki taşlığın her iki yanında birisi daha küçük 2 oda vardı. Küçük odanın arkasındaki merdivenle üst kata çıkılıyordu. Üst kat zemin kat planının aynısıydı. Ayrıca çıkma 2 balkonu vardı. Evin tuvaleti dışarıdaydı. Ankara'ya hakim bir tepede yeşillikler içinde bulunan bu bağ evinin beğenilmesinin en önemli nedeni arazi içinde 3 evin olmasıydı. Dolayısıyla bunlar da korumalar, yaverler ve yardımcılar için kullanılabilecekti. Beğenilen ev bölgede Kasapoğlu Bağ Evi olarak biliniyordu. Ankaralı bir Ermeni tüccar olan Ohannes Kasapyan tarafından yaptırılmıştı. Zengin ev sahibi savaş sırasında kenti terk ederken bağ evini de eşyalarıyla birlikte Ankara'nın tanınmış ailelerinden bulgurlu zadelere satmıştı. Mustafa Kemal'in bağ evini beğendiğini öğrenen Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı, Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi Efendi, hemşehrilerinden topladığı paralarla evi Bulgurluzade Tevfik Efendi'den 4500 liraya satın aldı ve Mustafa Kemal'e hediye etti. O da evi tek şartla kabul etti. Bağ evini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışlayacaktı. Aynı yıl tescil işlemi Milli Savunma Bakanlığı adına yapıldı. Kasapyan bağ evinin sahibi Mehmet çıktı. Adı Ordu Evi oldu, kiracısı ise Mustafa Kemal'di. Küçük bir onarımdan sonra Mustafa Kemal Haziran ayında Fikriye ve diğer yardımcılarıyla bu bağ evine taşındı. Köşk Fikriye Hanım'ın zevklerine göre döşenmişti. Çankaya Köşkü'nün ilk First Lady'si Fikriye Hanım'dı. 26 Ağustos 1922, büyük taarruz başladı. Türk ordusu 9 Eylül'de İzmir'e girdi. 5 gün sonra Mustafa Kemal İzmir'de sıra dışı bir kadınla tanıştı, Latife. 29 Ocak 1923'te evlendiler. Latife Hanım 20 Şubat'ta Ankara'ya geldi. İzmir'in tanınmış zengin ailesinin konaklarda büyümüş, Avrupa'da okumuş kızı, yollarının çamur deryası olduğu, kuyu suyunun kullanıldığı, soğuk, harap ve her türlü konfordan yoksun bu bağ evine çok şaşırdı. Ulusal kurtuluş stratejisinin kül ve toz yığınları içindeki bu evde planlandığına inanamadı. Latife Hanım bağ evini yeni yaşamına uygun hale getirmek için kolları sıvadı. Öncelikle ev mekan olarak büyütülecekti. Görev mimar Vedat Tekbey'e verildi. Mustafa Kemal ve Latife Hanım geçici olarak yine Çankaya'da 3 odalı bir eve taşındılar. Bu evin damı akıyordu. Bunun üzerine bağ evinin inşaatı bitene kadar İzmir'de kalmaya karar verdiler. Mimar Vedat Bey eski binanın güney yönüne 6,5 metre eninde tüm bina boyunca uzanan 2 katlı yeni bir yapı ekledi. Eklenen bölümün alt katında büyük bir yemek odası ve küçük servis ofisi vardı. Eski yemek odasını çalışma odasına dönüştürmüştü. Yatak odaları, salonlar, banyolar, kütüphane yeniden tasarlandı. Binaya bir kule eklendi ve bunun alt katının bir bölümü radyo, bir bölümü de sigara odası olarak ikiye bölündü. Üst kat çalışma odası yapıldı. Ceviz rengi ahşap lambri paneller, sivri kemerli renkli vitray pencereler gibi değişikliklerle bağ evi yepyeni hale getirildi. Evin dekorasyonu da yenilendi. İstanbul Psaldi'den oval aynalar, neobarok büfeler, yeni mobilyalar alındı. İnşaatı ve iç tasarımı bittikten sonra Latife Hanım heyecanla evi Mustafa Kemal'e gösterdi. Latife Hanım'ın beklemediği oldu. Mustafa Kemal evi beğenmedi. Beğenmemesinin nedeni Latife'nin özellikle Fikriye Hanım'ın yaptıklarını çöpe atmasıydı. Bir de ağaçların kesilmesine kızmıştı. Mustafa Kemal aslında yeni evden hoşnuttu. Hemen her gece arkadaşlarını yemeğe davet ediyordu. Köşkün geleni gideni çoktu. Latife Hanım tüm bunları düzene sokmak istedi ve Çankaya Köşkü'nün ilk protokol kurallarını devreye soktu. Mustafa Kemal bu uygulamalardan rahatsız oldu. Ardından Almanya'da sanatoryumda tedavi gören Fikriye'nin köşke gelip bir iki gün kalmasına Latife Hanım'ın sert tepki göstermesi, Fikriye'nin intihar etmesi ve benzeri olaylar üzerine 5 Ağustos 1925'te Mustafa Kemal ile Latife Hanım boşandılar. Köşk kadınsızdı artık. Latife Hanım'ın Çankaya Köşkü'nden ayrıldıktan sonra Mustafa Kemal'in öğrenimlerine yardım ettiği 4 manevi kızı ve öğretmenleri İsviçreli Madame Baber köşkle yaşamaya başladı. Bu arada köşkle mimari açıdan yapısal sorunlar çıkıyordu. İstanbul Haydarpaşa Garı gibi birçok yapıyı gerçekleştiren Alman Holzmann firmasının uzmanları köşkteki müteahhitlik sorunları için Ankara'ya davet edildi. Alman uzmanların yaptığı incelemeler sonucu Vedat Bey'in üst katındaki şark salonunu oluştururken yaptığın bölme duvarın ahşap döşemede önemli bir sarkma meydana getirdiğini gördüler. Ayrıca zemin katta yapılan duvarlar üstten gelen yüklerle kamburlaşmıştı. Almanların raporu üzerinde mimar Arif Hikmet Koyunoğlu ve inşaatçı Erzurumlu Nafiz Bey köşkün tadilatıyla görevlendirildi. Onarım sırasında kışın bir türlü ısınmayan köşke merkezi ısı donanımı da yapıldı, yani kalorifer döşendi. İnşaatın maliyeti 8 bin lirayı bulmuştu ama sorunlar ileri yıllarda da ortaya çıkmayı sürdürdü. Mustafa Kemal artık bıkmıştı bu sonu gelmeyen onarımlardan. Aynı arazi içinde yeni bir bina yapılmasını istedi. Bu binanın mimarı yabancı olacaktı. Profesör Doktor Clemens Holzmeister ve yıl 1930'du. Çankaya Köşkü'nü Nazilerden kaçan bir mimar yaptı. Clemens Holzmeister. Çankaya'daki bağ evine eklemeler yapıldı, onarımlarda bulunuldu. Tadilat yapıldı ama ihtiyaca yeterli hale getirilemedi. Bağ evi arazisi büyütülerek buraya yeni bir bina yapılması için Mayıs 1930'da Profesör Doktor Clemens Holzmeister görevlendirildi. Profesör Holzmeister dünyaca ünlü bir mimardı. Uzmanlığı Roma döneminden 20. yüzyıla kilise mimarisiydi. Aynı zamanda Krim Kilisesi, Dornbeck Kilisesi, Vogel-Weitzplatz Kilisesi ve Brezilya'da Belo Horizonte Katedrali'ni inşa etmişti. Gerici çevrelerin Atatürk'ün oturduğu Çankaya Köşkü'nü kilise çanlarıyla özdeşleştirip Çankaya adını vermelerinin nedeni köşkün mimarı Profesör Clemens Holzmeister'in kilise ve katedral yapması mıydı acaba? Sanmam, onlar batılılaşmaya karşı oldukları için kelime oyunu yapıyorlardı. Clemens Holzmeister sadece mimariyle ilgilenmiyordu. Resim ve heykel yapan çok yönlü bir sanatçıydı. Öyle ki 1929'da yaptığı Sehla Getir anıtı Adolf Hitler tarafından yıktırılacaktı. Türkiye Nazilerden kaçan birçok bilim adamına olduğu gibi Profesör Clemens Holzmeister'e de kapısını açtı. Kızı dünyaca ünlü artist Judith Holzmeister, Nazi kampından canlı çıkmayı başaran nadir isimlerden biriydi. Profesör Holzmeister Sürgün Yılları adlı kitabında Hitler yüzünden ülkesinden uzakta geçirdiği yılları yazdı. Atatürk neden bir Türk mimar yerine Profesör Holzmeister'i tercih etmişti? Atatürk geleneğin tekrarı yerine öze ve çağdaşlığa uygun bir mimariyi savunuyordu. Ayrıca yeni yapılmaya başlanılan Etnografya Müzesi, Türk Ocağı, Ziraat Bankası gibi neoklasik binaların Türkiye'nin genç ve yeni yüzünü temsil etmediğini düşünüyordu. Bir başka faktör ise bu binaların inşaat maliyetleri fazla olmuş ve üstelik yapımları çok uzamıştı. Avusturyalı mimar Holzmeister Çankaya Köşkü'nün tasarımını 5 günde hazırladı. 27 Temmuz'da Atatürk Yalova'da Kaplıca'da dinlenirken projenin kesim planını ve maketini takdim etti. Projeye göre yeni bina bodrum katı üzerine iki kat çıkılarak inşa edilecekti. Giriş katı çalışma ve kabul salonu, üst kat ise ikametgah olacaktı. Proje aslında biraz eklektikti. Geleneksel Türk ev stiliyle Batı yaşam tarzının rahatlığı birleştirilmişti. Köşkün iç mekanlarını Viyana Güzel Sanatlar Akademisi tasarlamıştı. Atatürk projeyi çok beğendi. Yapımla ilgili kararları Profesör Holzmeister'e bıraktı. Ama tek isteği vardı. Ağaçlar korunacaktı. Kasım başında yer belirlendi. Yeni bina eski bağ evinin hemen yanına yapılacaktı. Yapı ve malzemelerinin tümü Avusturya'dan getirildi. 1931 yılı başında inşaat başladı. 1932 yılı Haziran ayında Çankaya Köşkü inşaatı bitti. Binanın dış cephesi Atatürk'ün sevdiği pembe renge boyanmıştı. Bu nedenle bina Pembe Köşk olarak adlandırılacaktı. Bugün hala Çankaya kompleksinin rengi pembedir. Yeni köşkün tüm mobilyaları Viyana'dan getirildi. Ne yazık ki Ankara'nın iklimi bu mobilyalara iyi gelmedi. Çabuk çürüyüp kullanılmaz hale geldiler. Atatürk 1921 yılından beri oturduğu bağ evinden ayrılıp bugün sadece ikametgah olarak kullanılan Çankaya Köşkü'ne taşındı. Eski bina bugün Müze Köşk adıyla kullanılmaktadır. Çankaya Köşkü zamanla çok büyüdü. 438 dönüme ulaştı. Eski binalara eklemeler yapıldı. Yeni binalar oluşturuldu. Örneğin Atatürk'ün 1921'de bağ evinde yaverlerin kullanımına verdiği yaveran odası eklemelerle baş yaverlik binası haline getirildi. Bağ evinde hizmetkarların oturduğu ev büyütülerek genel sekreterlik binası oldu. Her iki binayı da Türk mimar Seyfi Arkan 1904-1966 yaptı. Vedat Tekin öğrencisiydi. İstanbul Florya Deniz Kulübü gibi binaları yaparak Atatürk'ün güvenini kazanmıştı. Mimar Arkan'ı Çankaya Köşkü'nde yeni bir bina yapmakla görevlendirdi. Bu mekan camlı köşktü. Atatürk bu köşkü kız kardeşi Makbule Atadan için yaptırdı. 1936'da yapımı bitirilen camlı köşk bugün yabancı misafirleri konuk etmek için devlet konuk evi olarak hizmet vermektedir. Büyük kurtarıcı Atatürk 10 Kasım 1938'de vefat etti. Çankaya Köşkü'nün yeni ev sahibi Milli Şef İsmet İnönü'ydü. Ancak başta mevhibe anam olmak üzere İnönüler Çankaya Köşkü'ne taşınmaya sıcak bakmadı. İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığı görevini 2,5 ay evinde yürüttü. Ama pratikte bunun mümkün olmayacağını anladılar. Taşındılar. Alışılmış ev boyutlarını aşan büyüklüğüne zamanla alıştılar. İnönü döneminde köşk büyüdü. 1940 yılında sığınaklar yapıldı. Malum o yıllar savaş dönemiydi. Köşkün 50 metre arkasındaki sığınakta 2 oda, banyo, tuvalet vardı. Kapısı çiliklendi. Masanın üzerine kuru çiçekler konmuştu. Çankaya Köşkü yıllar içinde birçok cumhurbaşkanına ve ailelerine ev sahipliği yaptı. Zaman içinde yeni binalar yapıldı. Son olarak 29 Ekim 1999'da kokteyller ve basın toplantısı için piramit salon hizmete açıldı. AKP oylarıyla seçilen Abdullah Gül bakalım Çankaya Köşkü'ne ne inşa ettirecek? First Lady Hayrun Nisa Hanım Çankaya Köşkü'ne değiştirmek konusunda çok hevesli. 20. ayrımın sonu. Sayfa 254.